Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Iris Gür. Eserin adı, Savaşın Karanlığını ve Vahşetini Bosnalı Zehra'nın Gözlerinin Işığından Okuyun. Zehra. Yazarı Karsten Nagel. Türkçe'ye çeviren Yıldız Samer. Türü Roma. Pegasus Yayınları 1. Baskı. İstanbul, Ocak 2014. ISBN numarası 978-605-343-202-9. Bu kitap 607 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Şubat 2014. Kurum telefonu 312-363-77-46. Arka kapak. Yaşama cesaretle sarılan, ancak hatırasında sayısız kayıplar taşıyan Zehra'nın can yakıcı öyküsü sizi gözyaşlarına boğacak. Zehra, tüm hayatını altüst eden savaştan önce kendi halinde yaşayan orta halli Begoviç ailesinin meraklı, hayalperest ve umut dolu küçük kız kardeşidir. Ailesi ölüm, tecavüz, şiddet ve açlığa rağmen bir arada kalmak için çok mücadele vermiş ama binlerce Bosnalı gibi onlar da insanın insana yapabileceği bu en büyük kötülük karşısında bir arada kalmayı başaramamıştır. Zehra yeni bir hayat kurma umuduyla dağılan ülkesini, evini, ölülerini, kayıplarını, sevgili köpeğini ve en iyi arkadaşı Milena'yı geride bırakarak annesi ve ortak sırlarıyla birlikte yola çıkar. Bir kamyon kasasında hiç bilmedikleri bir ülkeye, Danimarka'ya kaçıp orada yeni bir yaşam kurmaya çalışırlar. Ancak savaşın izlerinden kurtulmak kolay olmadığı gibi mülteci kampında yaşanan açlık, sefalet, belirsizlik ve umutsuzluk da yeni bir yaşam kurmayı iyice zorlaştırır. Karsten Nagel, 12 yaşındaki bir boşnak kızın Bosna Savaşı ve Danimarka'ya kaçışı sırasında yaşadıklarını tüyleri diken diken eden bir gerçeklikle anlatıyor. Information. Zehra yürek parçalayıcı bir öykü. Her şeyden önce insanlığa aykırı koşullarda kişinin insanlığını muhafaza etme mücadelesini anlatıyor. Blood at Q. Zehra, gencecik bir kızın olgunlaşma öyküsü. Savaş, cesaret ve hayatta kalma mücadelesinin hikayesi. Kultur Kapellet. Zehra, çarpıcı, anlatılması gereken ve anlatılacak olan sert bir roman ve benim okunmasını yürekten önerdiğim bir kitap. Input, Kopenhag Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dergisi. Koşuyorum, koşuyorum ama hiçbir yere ulaşamıyorum. Kem gözler beni felç ediyor. Yerinden kalkamayan küçük bir kızım yeniden. Köpeğim beni çağırıyor, serbest kalıyorum. Erkek kardeşimin yüzdüğü nehre doğru atılıyorum. Kol, ayak, bacak, yüz ve cinsel organ parçaları arasında koşuyorum. Ancak nehre ulaştığımda erkek kardeşimi bulamıyorum. Orada yalnızca sıcakta kavrulmuş ve çürümüş, şişmiş mor kafalarıyla eziyet görmüş cesetler var. Ansızın sabahleyinde cesetler gördüğümü anımsıyorum. Her bir parçasıyla, bir kulak, bir el, bir bacak. Geniş bir alana saçılmış cesetler, şimdi üzerlerinde vızıldayan sinekleriyle topluca sıraya dizilmiş. Katledilenlerin hayatta kalan akrabaları, koparılmış insan parçalarını bir araya getirip bütün bir vücut oluşturmaya çalışıyor. Ama herkeste farklı sayıda organ var. Kiminde üç el, bir diğerinde burun ve tek bir bacak, bir ayak sert bir biçimde enseme çarpıyor. Öne doğru kız kardeşimin yanına bir iskelet yığınına düşüyorum. Annem ellerini bir kap gibi tutuyor, avucu küçük çocuk parmaklarıyla dolu. Ne yapacağını bilmiyor ve ağlıyor. Gördüklerimi kafamdan atmak için tırnaklarımı kendi gözlerime batırmak istiyorum. Ama hareket edemiyorum. Görmeye zorlanıyorum. Zehra, af ve ad edatları arasındaki farkı açıklar mısın? Hangisini ne zaman kullanıyoruz? Bu sevecen kadının sesi beni yeniden derse döndürdü. Hoya Tastrup, Danimarka. Kopenhag'ın batısında göçmenlerin yoğun olduğu bir banyo semti. Fakat parçalanmış cesetler hemen o anda aklımdan çıkmadı. İnsan uzuvları, doğup büyüdüğüm ve sınırlarını yasa dışı yollardan aştığım Avrupa gibi insan uzuvları yerine oturmayan bir yapbozun parçalarıydı. Son parçanın yerine oturup oyunun sona erdiğini ve asla yeniden yaşanmayacağını sandığım her an, her şeyi ve herkesi yerinden oynatan bir sarsıntı yeniden başlıyordu. Pek emin değilim diye yanıtladım. Ancak Danimarkalıların genellikle sadece A dediklerini düşünüyorum. Yalnızca Danimarkalıların dediklerini tekrarlamak yeterli değil maalesef. Edatlar, yaklaşık bir yıl sonra yeni bir yüzyıla gireceğiz ve gazetelerin yazdıklarına bakılırsa dünyadaki bütün bilgisayarların çökme riski varmış. Sonunda interneti iyice öğrendiğimi ve kayıpları araştırabildiğimi düşünürsek böyle bir olasılık dayanılır gibi değil. Birden, neden Danca'yı Danimarkalılardan daha iyi öğrenmek zorundayız diyen Iraklı kızın sorusunu duydum. Çünkü bir kısım Danimarkalıların isim ve fiil dışında gramer hakkında pek bilgisi yok diye yanıtladı öğretmen. Gerçekten de haklı diye düşündüm. Çünkü Danimarkalı arkadaşım Gabriel bile yabancılar için Danca gramer el kitabından dikkatle seçilmiş 37 bölümü çalışmama birkaç saat yardım ettikten sonra havlu attı. Oysa havlu atmadan önce 335 sayfanın son 6 sayfasının çalışma gerektirmeyen bir dizin olduğunu iyimser bir şekilde söylemişti. Eğer lingüistik profesörü, dil konusunda uzman bir şey galiba, olmayacaksa insandan gramerin her türlü inceliğini ayrıntılarıyla kavramayı talep etmenin abartı olduğunu düşünüyordu. Ama ben hepsini öğrenmek istedim. Lingüistik demek adam akıllı zordu. Fakat Gabriel'in anlattığı felsefe, hayatın anlamı ve yaşama becerisini konu alan diğer dersler kadar ilginç geliyordu insana. Zehra dinliyor musun diye sordu öğretmen. Evet, tabii ki. Kısacası edatlar ders programının önemli bir parçası. Unutmayın, edatlar çekim eki almaz ve genelde özneden önce gelir. Eğer üniversiteye gitmeyi umuyorsanız, başarmanızın zorunlu olduğu sınavlarda bu konu mutlaka soru olarak gelecektir. Unutmayın, yaza sınav var. Af ve ad arasındaki fark. Haydi içinizden birinin bunu açıklayabilmesi gerek. Zorunlu mu, zorunda mı dedi diye kafamı kurcaladı bir an. Bu ifade nereden geliyordu? Acaba zorda olmak deyişiyle mi bağlantılıydı? Kafamı toplamaya çalışıp cevap verdim. Yanılmıyorsam, kız asker tarafından dövüldü derken af kullanılır. Ama pencereden dışarıya atladı derken ad kullanılır. Nedenini açıklayamam ama doğrusu buymuş gibi geliyor. O zaman şimdi kulaklarınızı açın bakalım. Siz diğerleri için de geçerli bu. Temel gramer kurallarını öğrenemediğiniz sürece sınavları geçemezsiniz. Danca harika bir dil. Sırpça, Hırvatça ve sözde Boşnakçadan çok daha hoş. Aslında birçoğunun iddia ettiği kadar da zor değil. Ama kulakları açmak komikti, daha önce duymamıştım. Buna karşın el atmak her yerde karşıma çıkıyor ve artık beni şaşırtmıyordu. Açık kulaklar kesik kulaklardan iyidir diyen rahatsız edici bir uğultu kafamda yankılandı. Yankılanmaya devam edip yeterince konsantre olmamı engelleyen, iç huzurumu bozan sesi taş gibi bir ifadeyle susturdum. Aksi takdirde af ve ad edatları arasındaki farka ilişkin anlatılan önemli noktaları kaçırma riskim vardı. Şimdi anlıyor musunuz? Başımı onaylarcasına salladım. Yeni Danca öğretmenim içten ve işinin ehliydi. Gelecek planlarımı desteklediği için çok rahatlamıştım. Gelecek planım, üniversitede doğru dürüst bir eğitim almak. Endişelenmeyin dedim. Danca'yı tüm ayrıntılarıyla mutlaka öğreneceğim. Begoviç ailesi. Annemin şehirde önemli bir işi olduğunda, eğer onu götürecek bir araç yoksa, hiç üşenmeden Srebrenica'ya kadar 13 kilometre yürürdü. Enerjisine hayran kalırdım. Ablam, kendine bir araba alsana anne, böylece daha rahat edersin derdi. Boş ver derdi annem. Eski arabayı onarmak için bile paramız yokken yenisi için hiç yok. Üstelik harika bir gezinti yapmış oluyorum. Bir yanda nehir, hemen arkasında dağlar. Sonra harika ormanımız. Doğru değil mi, Mlada Sestra? Neredeyse hiç kimse beni Zehra diye çağırmazdı. Herkes Mlada Sestra, yani kız kardeş derdi. Aileden olmayanlar bile. Eve dönerken annem sık sık böğürtlen toplardı. Bunları yoğurt veya ekşi kremayla karıştırıp yerdik. Daha sonra ev işlerine başlardı. Sabah ve akşam saatlerinde nehir kenarındaki otlakta duran 6 ineğimizin sütünü sağardı. Annem çok pratikti. Fazla gösterişten hoşlanmazdı. Hele hele süs meraklısı hiç değildi. İnsanların güvenmedikleri için bankaya fazla para yatırmamaları eski bir gelenekti. Kuşaklar boyunca bankalar güvenilmez olmuşlardı. Devlet müdahale edebilirdi ve insan parasını geri alıp alamayacağını hiçbir zaman bilemezdi. Bu nedenle para genellikle saklanır veya altın takılara dönüştürülürdü. Küpe, yüzük, altın diş, hatta bazen küçük bir burun hızması. Bizim evde bu geleneğe uyulmazdı ama diğer küçük çiftliklerde yaşayan komşuların çoğu bunu uygulardı. Annem, insan ne zenginliğini ne de yoksulluğunu sergilemeli derdi. Üstelik altından da hiç hoşlanmazdı. Aslında onun için tek bir şey altından daha çirkindi. Gümüş, yani srebre. Böyle bir kelime oyunu yapardı. Çünkü içten içe eski gümüş madenlerinden ismini almış kenti Srebrenica'yı pek sevmiyordu. Bir kentte yaklaşık 6000 insanın yaşamasının çok fazla olduğu görüşündeydi. Nehrin diğer tarafındaki daha küçük beldeleri tercih ederdi. 12. yaş günümü kutladığımızda annem hayat doluydu. Her zaman olduğu gibi tarlalar o günde parlak, bembeyaz, yeni yağmış karla örtülüydü. Tarih 7 Şubat 1991'di. Küçük kız kardeş, yeni kot pantolonun üzerine uydu mu yoksa düzeltmek mi gerekiyor? Mükemmel oldu dedim ve mutfakta annemle ailenin geri kalan fertlerinin önünde dönerek gösterdim. İyi, peki bugün ne istersin? Annenin kreplerini mi yoksa başka bir şey mi? Aslında bu sorunun cevabı belliydi. Çünkü hiçbirimiz hiçbir zaman annemin hepimizin yaş gününde yaptığı üst üste yığılı leziz palasin kekisinden başka bir şey istemezdik. Yine de krep diye elimden geldiğince yüksek sesle bağırdım ve mutfaktaki herkes güldü. Annem yemek yaparken sık sık oturup onu izlerdim. Güzel ve ince yapılıydı. Çıkık elmacık kemikleri vardı. Her zaman taktığı beyaz mutfak önlüğüyle elbisesini korurdu. Ocağı yakmaya başladığında öylesine mutlu olurdu ki açık renkli dalgalı saçlarının altında memnun gözleri ve gülümsemesi adeta dans ederdi. Bu yıl krep yaparken dudaklarının üzerinde daha önce görmediğim kavisli bir çizgi fark ettim. Yukarı doğru kıvrılan dudaklarındaki memnun ifadeyi tamamlıyordu. Ablam Esma bunun bir irade ve kararlılık çizgisi olduğunu, ender rastlanan kutsal bir şeymiş gibi ifade ederek söyledi. Abim Samir yalnızca inatçılık diye tanımladı. Sanki annem ne olursa olsun dünyanın en iyi çocukları için dünyanın en iyi kreplerini yapacağım diyordu. Biz 6 kişi dedemin Srebrenica'nın dışındaki eski çiftliğinde yaşıyorduk. Benden başka annem, babam, dedem, babamın babası, 15 yaşındaki kız kardeşim Esma ve 13 yaşındaki erkek kardeşim Samir. Tabii bir de benim en iyi arkadaşım, köpeğim Pas. Pas değişik cinslerin karışımı, sarı bir köpekti. Onu aşağıda nehir kıyısında bir çuvalın içinde ulurken bulmuştum. Mutlaka bir av köpeği ve birkaç kilometrelik alanda bütün köpekleri araştırdığım halde çıkaramadığım bir başka cinsin karışımıydı. Tüyleri sık ve kıvırcıktı ama uzun değildi. Belki mağaralara en yakın çiftlikteki köpekle bir bağlantısı vardı. Hatta belki birkaç kuşak geride bir setter veya Danimarka av köpeği olabilirdi. İyi koku alırdı ve kuyruğu her zaman hareketliydi. Dedem ikimizin iyi dost olduğunu söyler, bana sık sık parlak fikirler verirdi. Evimizi betimlemem gereken ilk Sırpça-Hırvatça ödevimde bana şunu dikte ettirdi. Evim güzel, 3 katlı, U şeklinde 3 kola açılan ve onurlu gelenekleri olan bir çiftliktir. Ama annem bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyordu. Silgimi çıkardım ve yazdıklarımı küçük bir ahır ve ondan daha küçük bir kümesi olan iki katlı sade bir ev olarak değiştirmek zorunda kaldım. Tekrar üç kat yazıver dedi dedem, annem dışarı çıktığında. Kiler de kattan sayılır. Dedemin odası birinci kattaki koridorun sonundaydı. Annem bizi öpüp iyi geceler diledikten sonra dedem bazen Esma ile benim odama gelip başucumuzda masal anlatırdı. Arada sırada erkek kardeşim de odasından çıkıp usulca yanımıza gelirdi. Samir aşağıda giriş katında uyuyan anne babamızı uyandırmamak için hangi döşeme tahtalarının gıcırdadığını ve hangisine basmaması gerektiğini bilirdi. Dedem şşt diyerek hepimize sessiz olmamızı, sadece fısıldayabileceğimizi hatırlattı. Buna rağmen annem ve babam bir sabah üçümüzle de oturma odasında konuşmak istediklerini, çünkü neler döndüğünün farkında olduklarını söylediler. Bu böyle devam edemez. Okulunuzda başarılı olmak için uykunuzu almalısınız dedi babam. Aynı zamanda dedenin bacaklarını da dikkate almamız gerekiyor diye ekledi annem. Dedemin bacaklarında bir sorun yok diye karşı çıktı Samir. Var dedi annem kararlı bir şekilde. Merdivenlerden yuvarlanıp boynunu kırması an meselesi. Dedem evden iyice elden geçirilen ahıra taşındı. Kışın ahıra giren inekleri engelleyecek yeni bir duvar da yapıldı. Annem ve babam dedemin eski odasına geçtiler. Dedem her sabah avludaki eski kuyuya gidip bir kova su çekerdi. Yazın üstü çıplaktı ve kışın babam gibi yün kazak ve deri yelek giyerdi. Mezradaki en iyi kuyuya sahibiz derdi. Evin içine borularla getirilen su yeni moda dalavereden başka bir şey değil. Aman sizin olsun. Dedem ahırda kalmaktan memnundu. Şikayetçi olduğu tek şey arkadaki kümesti. Karı gibi gıdaklıyorlar diye bana dert yanardı. Ama bunu annene söyleme. Anneannem ve dedemi pek sık görmüyordum. Çünkü onlar uzakta, Saraybosna Havaalanı yakınlarında küçük bir evde yaşıyorlardı. Sadece bir defa ziyaret ettiğimizi anımsıyorum. Çok yoksuldular. Anneannem bana eski ama çok güzel bir bebek verdi. Esma ise anneannemin artık romatizmalı parmaklarında taşıyamadığı şık evlilik yüzüğünü aldı. Onu özel günlerde ince altın bir zincire takarak kullanırdı. Komşular ve diğer çiftliklerden insanlar sık sık ziyarete gelirdi. Akşamları mutfakta çoğu zaman 10 kişiden fazla olurduk. Maalesef komşuların çocukları büyümüş ve evden ayrılmışlardı. Kadınlar et ve sebze pişirir, sık sık kek yaparlardı. Erkekler daha çok oturup kağıt oynarken gevezelik eder ve Slivovitz içerdi. Slivovitz, erik rakısı. Blackjack ve poker gözde oyunlardı. Hakiki 21 derdi babam bardağını kaldırarak. Zivyeli dedi dedem ve masanın çevresinde ev yapımı taburelerde oturan bütün erkekleri havaya kaldırdığı bardağıyla selamladı. Zivyeli, şerefe, sağlığınıza. Tarlalar çok ıslak olmadığında kız kardeşler gün ve gecede gelirdi. Artık durumları bir araba sahibi olmaya el vermiyordu. Evleri köy yoluyla 9 kilometre uzaktaydı. Ama tarlaları aşıp ormandan yürürseniz yalnızca 4 kilometreydi. Gece iri ve esmerdi. Gerçekte adı Ella'ydı ama Retardella diye de çağrılırdı. Baba tarafından Fransız kanı taşıyordu ve biraz zeka özürlüydü. Doğum sırasında göbek bağı boynuna dolanmış ve beynine yeterli oksijen gitmemişti. Gün minyon, ince ve açık tenliydi. Yeterince oksijen almıştı. Günün kızı, anne ve babası ayrılana kadar kız kardeşimin en iyi arkadaşı olmuştu. Adam kızının Zagreb'deki yeni karısının yanına taşınmasına karar verdi. Esma uzun bir süre onu özledi. Gece hiç evlenmemişti ama Baby isimli dünyanın en şeker kızına sahipti. Şapkasının altından çıkan kıvırcık saçları ve Esma gibi pırıltılı mavi gözleri vardı. Ablam Baby'ye deli oluyor ve gün ile gece ziyarete geldiklerinde sürekli onu kucağına alıyordu. Gece diğer kadınlardan çok farklıydı. Ev işlerini beceremez, içinden geldiği gibi davranarak erkeklerle vakit geçirirdi. Onların içtiği kadar erik rakısı içer, masada oturup kurallarını anlamadığı halde bazen blackjack'te kazanırdı. Yetişkinler işle meşgulken kardeşlerim ve ben genellikle mutfakta oturup ders çalışırdık. Daha sonra Samir arkadaşlarının yanına kaçar, Esma yukarı çıkıp odamızda kitap okurdu. Bu onun en sevdiği uğraştı. Uyku zamanım geçse de rahatsız etmemem koşuluyla genellikle mutfakta kalmama izin verilirdi. Mutfakta eski zamanlardan kalma bir kiler vardı. Buzdolabı aldıktan sonra annem, kilerin üst raflarını bize okuduğu eski kitapları, dergi ve mektupları muhafaza etmekte kullandı. Çocuk kitapları, haftalık dergilerdeki seri hikayeler ve ara sıra uzak bir akrabadan gelen hastalık veya ölüme ilişkin kederli bir mektuptaki haberlerin arasında annemin sesiyle gezinirdim. Ama en heyecanlısı Mısır'a doğru giden büyük bir gemide kaçak yolcu olan küçük kızın öyküsüydü. Yazılanların hepsini duymama her zaman izin verilmese de kitapları ve mektupları çok severdim. Okuduğu bir mektubun ortasında annem bazen alnını kırıştırırdı. Küçük kız kardeş, bundan sonrası çocuklar için değil, gerisini hayal etmelisin. Haydi bir sürahi meyve şurubu yapalım. Gerisini hayal etmekte hiçbir zaman güçlük çekmedim. Yalnızca o denli olasılık vardı ki, mektubu yazanın durumunda hangisinin geçerli olabileceğine ilişkin hayal gücümü sınırlamam gerekirdi. Ara sıra neyse ki hiçbir şey yanıtsız bırakmayan akıllı ablama sorardım. Bir ev, bir ülke gibidir derdi ablam. Sansür ve sırlarla dolu. Eğer hakikati öğrenmek istiyorsak, neyin ne olduğunu kendimiz bulmamız gerekir. Gün ışığına açığa çıkmaya dayanamayacak o kadar berbat şey var ki dünyada. Oğlanlar erkek olunca veya erkekler kendini kaybettiklerinde, neden söz ettiğini biliyorum, biliyor musun? Evet, en kötüsü büyük oğlanların kendini göstermeye çalışması. Hem örümceklerin hem de sineklerin bacaklarını koparıyorlar. Bir gün avludaki kuyunun yanında bir salyangoz ailesinin üzerinde zıpladılar. Kabukları kırıldığında her bir salyangozun eti büzüştü, iğrenç bir sesti. Onları itip uzaklaştırmaya çalıştım ama çok güçlüydüler, güldüler ve onları itmeme engel olmak için beni sıkı sıkı tuttular. İçlerinden biri diğerlerine beni serbest bırakmalarını söyleyene kadar ağladım durdum. Erkek cinsi işte böyledir. Bir anda tepene çıkarlar, bir süre sonra da seni kurtarırlar veya tersi. Ne tarafı tuttuklarına asla emin olmazsın. Esma devam etmeden önce konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Evde yalnızken neden mektuplardaki gizli şeyleri okumuyorsun? Ablamın dediği gibi sık sık bunu yapmayı istiyordum ama bende onun cesareti yoktu ve sonuçlarına katlanamazdım. Laf açılmışken, pek özel bir şey de yok zaten diye ekledi. Annemin kızların neleri duymaması gerektiğine ilişkin sabit fikirleri var. Mektupların çoğu bir çeşit tımarhaneyle yazışma. Belki bir gün bir el feneri alıp dolabın içinde hepsini okurum dedim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.